akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yine bir Akılda Kalanlar programında ben Serdar Aydın sizlerle birlikteyim değerli dinleyiciler. Bugün çok değerli bir konuğum yine sizlerle birlikte. Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim görevlisi. Bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, son dönemde çok sıkça konuştuğumuz Avrupa'da yükselen ırkçılıkla ilgili değerli konuğumuzla sohbet etmeden önce küçük bir özgeçmiş hakkında bilgi vermek istiyorum. Mustafa Sıtkı Hocam 1967 Trabzon doğumlu. 1985-89 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini yaptı. 93 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü'nde yüksek lisansını, birincisini daha doğrusu tamamladı. Daha sonra The University of Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri yüksek lisansınızın ikinci kısmını orada tamamladınız. Yine İngiltere'de doktorasını hocam yaptılar. 2006-2011 siyasi tarih doçenti oldular kendileri. 2011 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Profesör oldular. 2014 yılında ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü yapıyor. Evet. Tam da Avrupa'yı konuşacağımız bir uzman Sayın Mustafa Sıtkı Bilgin. Hocam tekrar hoş geldiniz. Sizlerle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişini ya da vize serbestliğini konuşmak isterdim ama evet, maalesef Avrupa'da yaklaşan seçimler dolayısıyla Avusturya'da, en son Hollanda'da, Almanya'da yükselen bir ırkçılıkla maalesef karşı karşıya kaldı orada yaşayan vatandaşlarımız ve Türkiye. Bunun hem tarihi sebepleri nelerdir? Avrupa'da neden ırkçılık yükseliyor?
Evet, güzel bir soru. Tabii bu Türkiye'ye karşı özellikle Almanya merkezli ve Alman soylu milletlerin bu Türkiye karşıtlığını ön plana alması, Türk ve Türkiye aleyhtarlığı ve düşmanlığı üzerine siyaset yapmasının tabii tarihi sebepleri var.
Evet.
Güncel sebepleri var, konjektürel sebepleri var, ideolojik sebepleri var. Ama en önemli mesele tarihi sebeplerine baktığımız zaman bu tabii ta Haçlı Seferlerine kadar gider. Şimdi şunu diyebiliriz ki artık Avrupa'da Haçlı ruhu yeniden hortlatılmaya çalışılıyor. Şimdi Haçlı seferlerine baktığımız zaman işte 10. 11. asırlarda
1098 evet, falan değil
evet,
mi?
Evet. O 11. asır.
11. asır.
Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi işte Haçlıların bir İslam'a karşı, İslam dinine karşı olan düşmanlığıydı. İkincisi de Doğu ülkelerinin ekonomik refahını gelip talan etmek istemeleri. Üçüncüsü ise Kudüs merkezli bir yeniden Avrupa'nın veyahut da Haçlıların hakimiyetini oluşturma mücadelesi, düşüncesi. Dördüncüsü de papalığın etkisini İslam ülkelerinde yaymak istemesiydi. Şimdi bunun tarihteki tezahürleri zaman zaman devam etti. İşte bu 11. asırda Selçuklular, Anadolu Selçuklular döneminde başlatıldı.
Evet.
Ama orada kalmadı. Osmanlı ile devam ettirildi. Özellikle Osmanlı Devleti'nin zayıflamaya başlaması işte 1683 ikinci Viyana kuşatmasından sonra bu baktılar ki Avrupalılar Osmanlı'da askeri anlamda bir zaaf var. İşte silah ve teçhizat anlamında bir sıkıntı var. İşte bunu hemen nasıl fırsata çevirebiliriz, nasıl Osmanlı'yı yıkabiliriz, nasıl zayıflatabiliriz arayışına girdiler. Bir koalisyon, Haçlı koalisyonu oluşturdular. Ve ondan sonra bu Haçlı seferleri değişik maskelerle, değişik modellerle, yöntemlerle Osmanlı'nın yıkılışına kadar devam etti.
Evet.
Bu tarihi sebebi. İdeolojik sebepleri ve felsefi sebebine bakarsak, şimdi Almanya'da baktığınız zaman bu ırkçı anlayışları ortaya koyan Alman filozofu Fichte'dir. İşte Fichte de kendinden önce işte Ranke'den etkilenmiştir. Bu Fichte dediğimiz filozof Almanya'nın meşhur filozoflarındandır. Tarih filozofudur. Aynı zamanda felsefe alanında filozoftur. Şimdi bunun felsefesinin temelinde bir Alman ırkının üstünlüğü, işte Prusya, Alman halkı, Alman haklarının efendim
üstün ırk, üstün ari ırk düşüncesi ari, buradan kaynaklanıyor. Evet, oradan yani kaynaklanıyor. Fikri ideolojik genetik kodlarında evet. Bu iki tane tarih ve felsefecinin felsefe filozofunun etkisi vardır
etkisi
diyorsunuz.
Etkisi vardır.
Evet.
Bunun siyasete yansımasını da biz Bismarck'la görüyoruz. Hı. İşte Bismarck ne diyor? Almanya işte motor gücü olmalı diyor Avrupa'nın. Hı hı. Avrupa'yı, dünya siyasetini Almanya yönlendirmeli. Ondan sonra da ikinci Wilhelm işte Weltpolitik dediğimiz efendim dünya politikası, yani dünyada Alman hakimiyetini yükseltme, Alman hakimiyetini yayma politikası.
Evet.
Bu aynı zamanda bunun dini şeyi de vardır. Yani background'u da vardır. Yani Almanya'ya bir misyon yüklüyor. İşte uluslararası bir dünya düzenini kurma, koruma anlamında bir misyon da yüklüyor. Daha sonra bunun biz ırkçılığa evrildiğini Hitler'den görüyoruz.
Hmm.
Hitler'in yükselişiyle.
Bütün bu yüklemeler, ideolojik evet. yüklemeler Tabii. gün geldi. 1938'den evet. itibaren mimarlık eğitimi evet. için Viyana'ya giden Hitler isimli bir adamın bu Almanlar ari ırktır, safi ırktır diye
evet.
dünyanın başına bela olmasına evet. kadar geldi. Yani Aynen. onda mücessim hale geldi Aynen. bu ideolojik ırkçılık.
Aynen öyle.
Evet.
Ve bu sadece Avrupa'yı değil, dünyayı bir felaketin eşiğine, İkinci Dünya Savaşı'na getirdi. Ve maalesef milyonlarca, 20 milyon insanın ölümüne, bir o kadar insanın hastalıktan vesaireden hayatlarını kaybetmelerine,
50 milyona yakın
insan hayatlarını kaybetti.
Olur, evet.
evet, maalesef. Daha sonraki dönemlere baktığımız zaman bir de tabii ideolojik sebepleri var. Yani yakın döneme baktığımız zaman. Şimdi bu ideolojik sebepleri arasında da İslamofobiyi görüyoruz. Yani evet. İslamofobi ne demektir? İşte İslam'ı bir öteki gösterme, İslam'ı bir korkulan araç olarak gösterme, korkulan, korkulacak bir din olarak gösterme anlayışı. Onun da siyasi şeyi neydi? İşte o özellikle 11 Eylül 2001 hadisesinden sonra, ki bu hadisenin temelinde de Soğuk Savaş'ın 1990'da bitişi,
evet.
işte bir Soğuk Savaş döneminde ne vardı Batı için? İşte
Rusya,
Sovyetler Birliği, komünist sistem bir öcüydü, bir ötekiydi. Onun düşmanlığı üzerinde Batı ne yaptı? Siyasetini icra etmek için, dünyada etkisini artırmak için, dünya siyasetine tahakküm etmek için bunu kullanmıştır.
Evet.
Şimdi bu Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra ve özellikle de bu Batı'nın küreselleşmeyle birlikte dünya hakimiyeti, hem dünya ekonomik hakimiyeti hem siyasi hakimiyetini devam ettirebilmesi için ne yapması gerekiyor?
Bir düşman bulması
gerekiyor. Bir düşman. Bir
yani hocam buradan şunu çıkarsama yapabilir miyiz?
Evet.
Bu akılda kalanlar programının akılda kalan birinci tespiti olsun inşallah. Yani Batı düşmansız yaşayamıyor adeta.
Aynen.
Her ne kadar eşitlik, kardeşlik, özgürlük, adalet gibi Fransız ihtilalinden sonra çok önemli umdeleri vizyona sürmüş olmuş olsa bile, kendini böyle tanısa bile, Batı, yani bu söylediklerinden şu çıkıyor ki, mutlaka bir düşman tanımlayacak. Bu düşmana göre kendi algoritmasını oluşturacak.
Evet.
Öyle midir? Yani
paradigmasını ona göre,
oluşturacak. Evet. Ve komünizm 1990'da yıkılınca yerine tam bir düşman arayışları başlamış idiyken, 11 Eylül 2001'deki ABD'deki ikiz kulelere saldırı Batı'nın eline bu fırsatı verdi. Bunlar yeni düşmanı İslam ve İslam alemi ve Müslümanlar olarak etiketlediler diyorsunuz.
Aynen öyle oldu, dediğiniz gibi oldu. Ve bunu postmodernist bir anlayışın da bir tezahürü olarak fikri anlamda ve felsefi anlamda da entelektüel anlamda da bunu bu şekilde dünyaya lanse etmeye çalıştılar. Ve ondan sonra gördük ne yaptı Batı. İşte önce Afganistan'da, sonra Irak'ta, efendim işte Kuzey Afrika'da, Libya'da vesairede bir sürü kan döküldü, ülkeler mahvedildi, rejimler yıkıldı ve geldik Suriye'ye en son
evet.
2011. Şimdi asıl işte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin gerginleşmesi ve bu ırkçılığın, faşizmin Avrupa'da yayılması, özellikle Türk aleyhtarı, Türkiye aleyhtarı bağlamında yayılmasına giden süreç işte buraya geliyor. Şimdi burada evet Suriye iç savaşı meydana çıktıysa Bunun en temel müsebbiplerinden birisi kimdir? Batılı politikalardır. Çünkü Batı ne dedi? İşte Suriye İran'ın bir kanadıdır dedi Orta Doğu'da. İran'ın zayıf, o zaman İran'a müdahalelerden bahsediyorduk. Hatırlayın. Hatırladım, 5-6 evet. sene önceki şeyleri.
Bu Mayıs mı patlayacak acaba bomba? Bu Şubat'ta mı İsrail veya ABD vuracak diye beklenti içerisindeydik.
Beklenti içerisindeydi dünya. Ve Amerika'da öyle bir imaj veriyordu. Öyle bir görüntü veriyordu dünya siyasetine. Dolayısıyla İran'ı zayıflatmak için ne yapmak lazımdı? Suriye'yi
bitirmek
lazımdı. Bir. İkincisi, Suriye kimin müttefikiydi? Rusya'nın müttefikiydi. Dolayısıyla bir taşla birkaç kuş vurulacaktı.
İsrail güvence alınacaktı.
İsrail güvenceye alınacaktı. Dolayısıyla Rusya'nın Orta Doğu'daki hakimiyeti de zayıflatılacaktı. Dolayısıyla Batı bu sühli amaçlarını gerçekleştirmek için, bu çıkarcı, tamamen gayri insani çıkarcı hedeflere yönelik amaçlarını gerçekleştirmek için bu Suriye iç savaşını önleyecek durumdayken maalesef bunu körükledi.
Evet.
Efendim, bunu Arap
teşvik etti.
Bunu Arap uyanışının, bir Arap devrimlerinin bir şeyi olarak görerek,
parçası gibi gördü.
Gördü, manipüle etti ve neticede büyük bir mülteci krizi ortaya çıktı. Evet. Büyük bir insani dram ortaya çıktı. Avrupa buna gözünü kapadı ama Türkiye, işte dünyada tek bir ülke Türkiye, bu Suriyeli mültecilere sahip çıkarak onları misafir etti. Varsa ekmeğini böldü, aşını verdi efendim. Bugün 3 milyona yakın resmi ama ondan daha fazla, en az belki 3,5-4 milyona yakın gayri resmi Suriyeli mülteciyi Türkiye barındırıyor. Türkiye sahip çıkıyor. Türkiye besliyor her türlü maddi manevi imkanını, seferber etmiş durumda. Ama Avrupa ne yaptı? Türkiye'nin bu fedakarlıklarına, bu ferakatine karşı Avrupa kalktı, Türkiye'yi suçlamaya başladı. Bu mülteci meselesinde tüm sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalıştı. Ve kendisi o kadar işte denizlerde geçmeye çalışırken,
Akdeniz
tabiri caizse bir mülteci mezarlığı haline geldi. Ama maalesef seyretmekle yetindi Avrupa. Buna karşı hiçbir insani, vicdani ve demokratik bir sorumluluğu yüklenmedi, yerine getirmedi. Sadece gösteriş icabı 3-500 kişiyi işte
da seçerek okumuş, aynen, doktoralı, aynen, profesör, aynen, eğitim görevlisi ve bilim adamlarını
aynen
aldı.
Aynen.
Yani mukayese okumuştum sevgili hocam. Avrupa'nın tamamının aldığı mülteci sayısı bizim Kilis ilimizde yaşayan mülteci sayısı kadar.
Aynen.
Peki bu ideolojik açmazı, bu ideolojik çıkmazı Avrupa kendisine nasıl izah edecek hocam? Yani kendilerini dünyaya, Asya'yı barbar görürken, Afrika'yı barbar görürken ve hatta Irak'taki operasyonun adı da özgürleştirme, Irak'ı özgürleştirme operasyonu idi. Evet. Efendim, Afganistan'daki operasyonun adı demokrasi operasyonu idi vesaire gibi böyle can canlı ve cafcaflı isimlerle geldi. Ama sefaletten, yıkımdan, mülteciden, çocuk ölümlerinden, kadın ölümlerine kadar bir sürü bir facia tablosunu ortaya koydu. Hı. Peki Batı bunu nasıl içselleştirebiliyor? Bunu nasıl izah edebiliyor? Yani nasıl buraya geldi? Bugün bu vicdanla bütün bunlar olup biterken bir batılı politikacı nasıl rahat uyuyabiliyor?
Evet. Tabii bunun temelinde Batı'nın uluslararası meselelere, uluslararası hadiselere ve kendi kıtası dışındaki problemlere karşı takip ettiği ikili, üçlü, üç yüzlü, hatta daha fazla yüzlü politikaların bunun temel sebep olarak görüyoruz. Çünkü demokrasi, insan hakları, efendim hürriyet vesaire, tüm bunlar Batılılara göre Batılıların değerleridir ve bu değerler Batılılar için mevcuttur. Batılılar için varsa bir şey ifade eder. Ama diğer ülke insanları için, Batı dışı ülkeler için veya insanlar için bu değerlerin çok fazla bir karşılığı yoktur. Çünkü bunlar Batı'ya göre ötekidir. Hem dini bakımdan ötekidir, hem medeniyet bakımından ötekidir, hem sosyal yaşayış ve ekonomik sistem bakımından ötekidir. Dolayısıyla Batı'nın misyonu kendi dışındakileri işte medenileştirmek, demin dediğiniz şey, işte demokrasi getirmek, Ama evet, bunun için her metot, her araç mübahtır Batı'ya göre.
Yani Eurocentr mı deniyor buna?
Yani Eurocentrik, Eurocentrik,
Avrupa merkezi bir, evet, hayat görüşleri var. Evet. Yani onlar için merhamet, iyilik, diğerganlık, ihsar dediğimiz ötekini düşünme, öteki, evet, için kendinden feragat etme gibi duygulardan aslında Avrupa yanıtılmış durumda.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bir toplantıda, zannediyorum Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir organizasyonunda kullanmış olduğu, benim de kalbimi titreten bir tespiti oldu. Halep'ten bir duvar yazısı okuyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve şunu söyledi. Halep'teki bir duvarda şöyle yazıyor: eğer Suriye'deki çocukların vücudundan ve bedenlerinden akan kan değil de petrol olsaydı, şu güne kadar Avrupa müdahale eder, oradaki bu drama, bu trajediye, bu insanlık dışı uygulamalara bir son verirdi. Ama maalesef petrol değil, kan akıyor gibi bir cümle aktardı. Bu mudur hocam?
Evet. Şimdi bu tabii çok orijinal ve yerinde bir tespit oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın. Aynı şeyi biz Orta Doğu'daki genel İngiliz siyaseti için görüyoruz. Churchill ne diyordu? Bir damla kan, bir damla petrol, petrol diyordu. Yani evet, şimdi bu işte tüm bunların yansıması. Şimdi demin biraz eksik kaldı. Yani bugünkü krize nasıl gelindi? Şimdi dediğim gibi
tarihi sebepler, doğru sebepler dediniz. Evet.
Tarihi sebebi devam ediyordu. Yani konjektürel, güncel şeye geleceğim oradan. Şimdi 2011'de bu hadiseden sonra Avrupa Türkiye'yi suçlamaya başlayınca gerginlikler başladı. Ama 2016 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği bir anlaşma yaptı. İşte mülteci geri kabul antlaşması ve bunun karşılığında da Avrupa İşte Türkiye'ye 3 milyar euro yardım yapacaktı ve vize serbestisi getirecekti. Şimdi Türkiye bu anlaşmaya uydu mu uydu, sözünde durdu mu durdu. Ama Avrupa Birliği'ne bakıyoruz, Avrupa Birliği gene sözünü de durmadı. Gene sözünden caydı. Ne o taahhüt ettiği 3 milyar euroyu verdi, ne de vize serbestisi uyguladı. Türk vatandaşlarını uygulayacaktı, uygulamadı. Bu da bir Avrupa'nın özellikle Almanya'dan başlayarak işte Avusturya ve Danimarka ile zirveye ulaşan bu Türk aleyhtarı politikaya bir mesnet teşkil etti, bir zemin oluşturdu. Ama 2017 Ocağı'nda mesela biz biraz ümitlendik Avrupa Birliği'nden. Niye? Çünkü Avrupa Birliği bir karar aldı. Dedi ki işte ekonomik alanda Türkiye-AB ilişkilerinde ekonomideki kısıtlamaları kaldırıp işte Türkiye'nin daha fazla tarım ürünü ihraç etmesine ve bu yolla da en az bir 10 milyar dolara yaklaşacak bir seviyede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracat yapmasını
artırmasına. Bir anlamda sübvanse gibi bir anlamda, evet, belki olmuş, evet, olacaktı.
Aynen öyle.
Bu mülteci masraflarını bir anlamda.
Evet, evet, evet. Türkiye'ye yani bir zeytin dalı, evet, uzatılmıştı. Fakat Şubat ayına geldiğimizde gördük ki yani bu Avrupa'nın da nasıl böyle güvenilmez olduğunu, nasıl böyle bir anda zikzak çizdiğine dair örneklerdir bunlar. Şubat ayına geldiğimizde de gördük ki Almanya'dan başlayarak, efendim Avusturya'dan devam ederek işte ama işte Hollanda'da zirve yapan Türkiye aleyhtarlığı, Türk aleyhtarlığı bir anlayış. Şimdi daha önce dediğim gibi bu İslamofobiydi ama şimdi bunun yanına bir unsur daha eklendi. Türkiye eklenmeye çalışılıyor, eklemlenmeye çalışılıyor. İslamofobinin yanında Türkiye aleyhtarlığı da kullanılmaya çalışılıyor.
Yani bununla ilgili Sayın Avrupa'dan sorumlu Devlet Bakanımız Ömer Çelik Bey'in geçen televizyonda çok güzel bir tespiti oldu Sayın Hocam. Arz edeyim isterseniz.
Buyurun.
Şey dedi, adeta Avrupa siyasetçileri aklını bir matruşkaya teslim etmiş gözüküyorlar. Birinci matruşkada o iç içe çıkan Rus bebekleri malumunuz matruşka. Birincisine bir Erdoğan fobya. Onu kaldırıyorsunuz İslam fobya. Onu kaldırıyorsunuz Türkofobya. En altta da bir Euro fobya aslında dedi Ömer Çelik Bey. Yani o dört kademeli bir fobya anlayışının siyasetlerini, siyasi gündemlerini teslim aldığını söylüyor Avrupa'nın. Katılır mısınız?
Aynen katılırım çünkü şöyle yani bunun demin tarihte 2. Dünya Savaşı'na giden örneğini verdim. Şimdi Avrupa evet kendi iç siyasi amaçları için oy devşirmek için Türkiye'yi efendim bu siyasi menfaatlerini alet etmeye çalışıyor. Çok çirkin bir siyaset takip ediyor. Ne uluslararası hukuka, ne insan haklarına, ne demokratik andayışa uymayacak bir tavırdır, tarzdır bu. Çünkü örneği yok yani böyle bir siyasetin. Ama bu bir bumerangdır. Şimdi belki bu siyasetin kısa vadede sonuçlarını alabilir, oy devşirebilir. Ama orta ve uzun vadede bu bumerang gibi kendini vurur. Niye? Çünkü bu artan ırkçılık, artan efendim faşizm neticede Avrupa toplumlarını da birbirlerine karşı düşmanlığa sevk eder. Hem bu ülke bazında hem de Avrupa ülkeleri arasında. İşte en bariz örneği de 2. Dünya Savaşı'ndaki bu ırkçılık yüzünden nasıl birbirlerini boğazladıklarını tüm dünya şahit oldu. Şimdi dolayısıyla bunun sürdürülebilir, bana göre bu sürdürülebilir bir siyaset değildir. İşte Hollanda'da seçimler var. Almanya'da seçimler var. Yani bu seçimlerden sonra ben bunun aklı selimin galip geleceğini, yani Avrupa'nın artık akil adamlarının bu duruma bir dur diyeceğini ve
ümidini,
o ümidi taşıyorum yani. O ümidi taşıyorum.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta Akılda Kalanlar programında Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin hocamla Avrupa'nın içine düştüğü hali, durumu konuşuyoruz. Sayın Numan Kurtulmuş, Bakan Bey bir iş adamları örgütünün toplantısında güzel bir cümle serdetti sevgili hocam. Dedi ki, yani eğer bu gerilimli ortam, bu faşizan siyasal dil ve üslup devam ederse ben uzun vadede de orta vadede de Avrupa'da mutedili, makulü temsil eden siyasetçilerin sokağa çıkamayacağını düşünüyorum dedi. Ne dersiniz?
Yani çünkü bu sürdürülebilir değil. Şimdi baktığınız zaman bu siyaset, yani bu ırkçılık ve faşist anlayışa dayalı siyaset dünya barışını ve istikrarını da tehdit eder, bir niteliğe doğru gider. Eğer bu vaziyet giderse. Çünkü şimdi baktığınız zaman Almanya, Avusturya, Hollanda, Türkiye ile birlikte Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Konseyi'nde, OECD'de, NATO'da bunlar üye. Şimdi
müttefikiz.
Müttefik. Şimdi NATO dediğim bir güvenlik teşkilatı. Şimdi bu ülkeler birbirlerine, özellikle bu saydığım 3 ülke, 4 ülke Türkiye'ye karşı böyle bir düşmanlık ortaya koyarsa, hasmane bir tutuma girerse, bu güvenlik nasıl sağlanacak? Bu işbirliği nasıl yapılacak? Bu yarın öbür gün işte dünya barışını da, bölgesel işbirliğini de etkileyecek, olumsuz etkileyecek, istikrarsızlığa sebep olacaktır. Bundan dolayı da bunun sürdürülebilir bir tarafı.
Bir de orada yoğun, bu saydığınız ülkeler çok yoğun Türk nüfusunun, evet, da olduğu yerde.
Elbette.
Yani Hollanda'da 500 bin civarında, elbette, yaşayan Türk nüfus, yine Almanya'da 1,5 milyon civarında yaşayan Türk nüfus var. Benim kendi dayımın eşi ve çocukları, eşleri, torunları da orada, evet, yaşıyorlar. Mesela Almanya için söylüyorum, evet, bunu. Bu onlarla devletin ilişkilerine yansıyacak mıdır? Yani bu oradaki yaşayan vatandaşlarımız nasıl etkileyecektir bu, evet, gerilim bir durum?
Şimdi tabii gördük, bakın Hollanda'da işte Türk vatandaşları geldiler. Sayın Bakanım, ya Sayın Bakanımız bir bayan, kadın efendim. Türkiye'den oraya gitmiş, oranın misafiridir. Yani bakan olmasa bile, normal sivil bir vatandaş olsa bile bir misafir olarak orada bulunan bir insana böyle bir muamele. Bir defa bu hiçbir yani anlayışla bağdaşmaz. Hiçbir insani ahlaki anlayışla bağdaşmaz. İkincisi, Sayın Bakan orada ne yapıyor? Türk Konsolosluğu'na Rotterdam'da gitmeye çalışıyor. Şimdi uluslararası hukukta 1961 Viyana Sözleşmesi'ne göre bir ülkenin başka bir ülkedeki konsolosluğu, elçiliği, neyse temsilciliği o ülkenin toprağı sayılır. Hı hı. Şimdi burada Sayın Bakan aslında kendi Türkiye'nin toprağına sokulmadı. Sokulmadığı gibi çirkin muameleye maruz bırakılarak oradan da sınır dışı edildi.
Oraya gelen vatandaşlarımıza da atlarla ve köpeklerle saldırıldı.
Onu diyeceğim. Şimdi oradaki vatandaşlarımız bunu protesto ettiler ve bunlara karşı maalesef bütün dünyanın gözü önünde medyada gördük. Köpeklerle, atlarla saldırıldı. Yani bu hiçbir şekilde ne demokratik anlayışla, ne insani özgürlüklerle ne ahlaki anlayışla hiçbir şekilde bağdaşan bir durum değil. Bu Avrupa'nın içine düştüğü aslında bir etik, ahlaki
buhranı
da aslında ortaya koyuyor.
Çıkmaz sokak aslında.
Çıkmaz sokak. Niye? Şimdi Avrupa baktığınız zaman son dönemde özellikle işte Brexit, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması. İşte şimdi İtalya'nın, İspanya'nın başka ülkelerinde bu ayrılma durumunu dillendirmesi. Çünkü niye? Avrupa Birliği artık ekonomik olarak zayıflamıştır, çatırdamaya başlamıştır. Bu siyasete etki yapıyor, bu ırkçılığın artmasına sebep oluyor. Şimdi Avrupa Birliği ne düşünüyor? İşte biz bu oluşan hayal kırıklığını, bu oluşan umutsuz dalgayı, bu Avrupa siyasetçileri ve halkları arasındaki bu hayal kırıklığı ve ümitsizliği nasıl önleyebiliriz anlayışına girmiştir bir taraftan. Peki bunun önlemenin bir yolu olarak da bu Avrupa halklarını bir arada tutmanın bir aracı olarak da maalesef Türkiye bir alet olarak çok çirkin bir siyasete, manipülasyona alet olarak kullanılıyor. İşte denilmeye çalışılıyor ki bakın işte burada böyle bir Türkiye gibi bir tehlike Avrupa'nın karşısına çıkabilir veya Türkiye gibi başka bir ülkede olabilir. İşte biz onun karşısında bu birliği bir öteki oluşturuluyor ve onun karşısında biz Avrupa'nın birliğini, Avrupa'da oluşan bu hayal kırıklığını, bu dağınıklığı nasıl gideririz anlayışı içine giriliyor. Maalesef böyle bir durum da var.
Yani
bir buhran var.
Eyvallah.
Bir kriz var.
Avrupa bu içine düşmüş olduğu ahlaki, siyasi, bir anlamda ekonomik krizi perdelemek için bir bahane, bir temel figür bulmalıydı. Bunun için de bilinç altlarında Osmanlı'dan tevarüz eden Türk geliyor.
Evet.
Türk düşmanlığı, Türkler bizi fethedecekler buraları duygusuna sarıldı. Evet. Adeta tarihten malzeme devşirdi.
Aynen.
Bugünkü insanların zihinlerine bunu tekrar insert olarak atmaya çalışıyor diyorsunuz. Yani peki hocam bu Türkiye'nin bir anda Avrupa'daki bu ülkeler tarafından hedef seçilmesinin sebebinin bu tarihi onlara ait sebepleri yanında Türkiye'nin de son 15 yıldır bölgede sözü dinlenebilir ekonomisi ile silah sanayisi ile yapmış olduğu Fırat Kalkanı operasyonu ile kendi iç bünyesindeki otoyolları, hastaneleri, köprüleri, havalanları ile bu ekonomik şahlanışının, dirilişinin, kalkınmasının da etkisi yok mudur?
Çok güzel bir yere getirdiniz. En önemli etkilerinden birisi de muhakkak ki budur. Şimdi bakın son dönemde Türkiye IŞİD'e karşı, PKK'ya karşı, PYD'ye karşı çok başarılı operasyonlar. İşte Fırat Kalkanı, işte efendim Elbap'ın kurtarılması. Şimdi Menbice yönelik Türkiye bir strateji uygulamaya başladı. Tüm bunlar şimdi bakın ne zaman ki Türkiye terörle başarılı bir mücadele yaptı. Ne zaman ki terör azalmaya başladı işte PKK artık silinmeye başlandı. İşte YPG, PYD üzerinde Türkiye artık baskı, demir yumruğunu kurmaya başladı. IŞİD'e karşı işte IŞİD'i sınırlarından temizledi. Bakın Avrupa çıktı Türkiye'ne karşısı. Yani Türkiye'nin problemlerini Avrupa bitmesini istemiyor. Bir şekilde Türkiye'ye kendi içine düştüğü buhranı, manevi krizi, maddi krizi, efendim siyasi krizi Türkiye'nin üzerine atarak, Türkiye'yi bir kurban veyahut da bir araç olarak göstererek kendi aslında krizini, buhranını perdelemeye çalışıyor, örtmeye çalışıyor. Hadise bu. İkinci noktada demin de bahsettiğim gibi ne zamanki Türkiye terörle, efendim terör örgütleriyle başarılı bir şey ortaya koydu, hemen Avrupa bunun karşısına efendim başka siyasetlerle, başka zorluklar Türkiye'nin karşısına çıkararak Sudan bahanelerle gayri ahlaki bir siyasi anlayış Türkiye'nin karşısına çıkararak Türkiye'nin başına, Türkiye'nin karşısına yeni zorluklar, yeni problemler eklemeye çalışıyor.
Bu perspektiften programın sonuna yaklaşıyoruz sevgili hocam da. Türkiye'nin Ap yolculuğu nasıl neticelenecek gibi gözüküyor? Buradan baktığımızda durum nedir? Yani bu işin uzmanı olarak ve radyomuza bu konuyla ilgili de sağ olun programlar yazıyorsunuz. Değerli fikirlerinizden istifade ediyoruz. Bir uzman görüşüyle baktığınızda nasıl gözüküyor Avrupa Birliği serencamımız ve seyahatimizin sonu?
Evet. Şimdi tabii uluslararası ilişkiler, karşılıklı çıkarlar, menfaatler, karşılıklı güvenlik, istikrar ve ülkelerin birbirleriyle münasebetleri çerçevesinde şekillenir. Şimdi bu perspektiften baktığımızda Avrupa Türkiye'ye ne kadar ihtiyacı var, Türkiye Avrupa'ya ne kadar ihtiyacı var? Şimdi baktığımızda özellikle işte gerek Osmanlı döneminden beri bakalım, gerekse de Türkiye Cumhuriyeti döneminden beri bakalım. Ama özellikle Türkiye Cumhuriyeti döneminden beri baktığımız zaman Türkiye'siz özellikle ki jeopolitik konumu bunu vaaz ediyor. Yani Türkiye Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında bir köprüdür. Vazgeçilmez bir köprüdür. Bu kıtalar arasında dengeyi sağlayan en temel ülkedir. Eğer Avrupa denge istiyorsa, eğer Avrupa kendi istikrarını istiyorsa, Türkiye ile iyi geçinmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda Avrupa'ya ihtiyacı olduğundan çok Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var diyelim ve bu meseleyi bağlayalım.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen günlerde yine Avrupa ile ilgili daha böyle yüzümüzü tebessüm ettiren haberleri, gelişmeleri sizlerle konuşuruz. Akılda kalanların değerli dinleyicileri, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin hocamla birlikteydik. Avrupa'nın tarihi kökenlerini ve bugünkü davranış kalıplarının nedenlerini konuştuk. Yine önümüzdeki hafta değerli bir konuğumla sizlerin huzurunda olacağız. Bu programın yapılmasına emeği geçen Aslı Yıkılmaz, Arzu Yaman'a çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir konukla önümüzdeki hafta tekrar birlikte oluncaya kadar Akılda Kalanlar programından ben Serdar Aydın. Hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Akılda Kalan.